Ayrım 8.
Ben de durmuş size bakıyor, resminizi yapmaktaki güçlüğün neden ileri geldiğini düşünüyorum. Kendiniz söylediniz güçlüğün nereden geldiğini. Yüzünüz doğanıza benziyor. Durmadan değişiyor. Şeklini kestiremiyorum. Yalnız anlamını görebilmek mümkün. Resminizi yapmak çok çok güç. Oysa bu resmi yapmak için büyük bir istek var içimde. Paris'te çok kalacak mısınız? Sergei cevap verme fırsatını bulamadı. Kapı vuruluyordu. Gelen Mado'ydu. Genç kız şaşkın şaşkın, konuğunuz mu var Sembat? Diye sordu. Sevimli ama uzak bir selam verdi Sergei'ye. Önce Sergei şaşırdı. İlk anların çekingenliği geçince konuşma canlandı, hareketlendi. Her şeyden söz ettiler. Britanya'daki panayırlardan, Rusya'nın ağaç kütüklerini sürükleyen durgun ırmaklarından, Ronsard'ın hafif bir hüzün yanı sıra mutluluk dolu sonelerinden, tatlı şaraptan ve geride bıraktığı buruklukta. Fransızca'daki şarabı hüzünlüdür. İçtikçe içine kapanır, tasalanır anlamında. Deyiminden, kuzeyde geceleri havanın kararmayıp gökyüzünün beyaz kaldığından. Orada yaşamak isterdim dedi Mado. İnsan ancak orada hayale kapılabilir. Bana öyle bakmayın. Sizde herkesin çalıştığını biliyorum. Gündüzleri ben de çalışırdım. Ama gece olduğunda dünyayı gündüz olduğundan değişik biçimde görmek müthiş bir şey. Beyaz gecelerde her şey değişiyor sanki. Evler, gökyüzü, insanlar. Ama ardından kış bastırır. Günde 24 saat hava karanlıktır. Önemi yok. Mutluluk bir saat bile olsa değişik bir dünyada yaşamaktır. Çalıştığınız sıra yaşıyorsunuz ya, dedi Sembat. Resim alanında ben neyim ki? Bir çırak. Resmin temel bilgileri üzerinde çalışmak daha bir 10 yılımı alacak. Oysa şimdiden beklemeksizin kırılabilecek kadar da ince olsa bütün ruhumu koyabileceğim bir şey yaratmak isterdim. Sembat şaşkın şaşkın onun yüzüne bakıyordu. Eskiden tanıdığında da böyleydi. Daha okula gittiği sıralar başına gelen garip bir hikayeyi hatırladı. Öğrencilere bir yazı konusu vermişlerdi. Cornell'in trajedilerinde görev duygusu. Mado, aşık bir astronomi bilginini görünce bayılan yıldızın hikayesini anlatmıştı. Etekleri yerde sürünen bir gece elbisesiyle bayılmak daha kolaydı çünkü. Terzi çoktan altın tozuna dönüşmüş yıldızı boşuna aradı durdu. Bilgin, bir kuyruklu yıldızın geçip gittiğini hatırladı. Bir sürü saçmalık diyen öğretmen çok kızmıştı. Mado açıklama yaptı. Cornell'de kuyruklu yıldız üzerine bir şey okumuştum da o günden bu yana bir 10 yıl geçmişti. Mado hep aynıydı. Masada bir demet kır çiçeği duruyordu. Mado sordu. Sizin ülkenizde papatya falına bakılır mı? Tabii. Seviyor, sevmiyor, boynuma sarılıyor, cehennemin dibine yolluyor. Bizdekinden daha iyi. Genç Fransız kızları yürekleriyle pazarlığa girişirler. Biraz, çok, deli gibi. Biraz diyeceğine cehennemin dibine demek çok daha iyi bence. Bu sözlerin Rusçasını tekrarlar mısınız? Mado, çiçekleri koparmayın. Natürmortumun canına okuyorsunuz. Genç kız eski bir şarkı söyledi. Sesi zayıftı ama etkileyiciydi. Asker 10 yıl savaşı yaşadı. Asker 10 yıl dünyayı dolaştı. Güzel bir gece döndü geldi. Değişmişti. Karısı onu bir yabancıya benzetti. Bu güzel yabancıdan çok hoşlandı. Onu yürekten öptü, sevdi, okşadı. Asker hem sevinçli hem karamsardı. Asker mutluluğun geri mi geldi? Asker mutluluğun sona mı erdi? Şimdi karın seninle eğleniyor. Seni senin kollarında aldatıp zevkleniyor. Aşkı engel öldüremez karısını. Bir türlü unutamaz, bağışlayamaz karısını. Asker bir sabah. Artık söylemek istemiyorum. Asker ne yaptı? Çekti gitti. Belki karısı değildi o kadın. Belki bir başkasını öptü. Belki şimdi bile dünyayı geziyordur. Mado'nun tek düşüncesi vardı. Sembat'ın ortadan kaybolması, çekilmesi. Bir an için olsun çekilmesi. Akıl edemeyecek miydi? Sergei'ye söyleyecek o kadar çok şey vardı ki. Ne diyeceğini de bilmiyordu. ama ona bir şey söylemek gerektiğinin farkındaydı. Sembat, dostum, suyu kaynatıyorsanız kahve pişiririm. Ne dersiniz? Neyse, Sembat anlamıştı. Küçük mutfağa geçti. Mado Sergey'e sordu. Ne zaman gidiyorsunuz? Bilmem, kısa bir süre sonra sanırım. Mado kendi sesini tanıyamadı. Bir yabancının sesiydi sanki bu. Çok iyi. Aksi halde dostlarınız Paris'e aşık olduğunuzu sanabilirler. Sergey omuz silkti. Ne çekilmez kızdı. Üstelik sevimli de. Ne yapmıştı da Sergey'i kendisine aşık etmişti? Belki her şeyden kopmuş görünüşü, belki Paris'in üzerine yazın çöken sis gibi o keder neşe karışımı havası. Bana kırgın mısınız? Yok canım. Ülkenizi o kadar iyi anlattınız ki. Size çok şey borçluyum, çok. Mado yerinden kalktı. Sembat, ne oldunuz? Mutfağın eşiğinde Sergey'e dönüp yüzünü buruşturarak gülümsedi ve ezberlediği Rusça sözcükleri tekrarladı. Beni cehennemin dibine yolluyor. Sembat, ibrik nerede? Ne yapıyorsunuz orada? Sizin istediğinizi. Kahve istiyorum. Konuğumuzun yanına gidin, ben her şeyi yaparım. Yarım saat geçti. Sembat kahvenin ne alemde olduğunu anlamak için mutfağa girdi ve Mado'yu gözyaşları içinde buldu. Gidin. Hayır durun. Fenalaştığımı, kalbimden rahatsız olduğumu söyleyin ona. Bir şeyler uydurun işte. Böyle görünmek istemiyorum. Ortaya çıkamam. O gece Sergey çok rahatsız uyudu. Hep Mado'yu düşündü. Onu kendinden uzaklaştırmak için ne yapmıştı? Ya da Mado kendisiyle alay mı ediyordu? Hayır, böyle oyun olmazdı. Peki neden hep Mado'yu düşünüyordu? Bu genç kız hiç izin istemeden, uzun süreli bir dostluğun verdiği hakka dayanmadan, içli dışlı konuşmalar söz konusu değilken, delice öpüşmeden, üstelik yabancı, hem de gerçekten yabancı olduğu halde hayatına girmiş, Sergey'in en yakını, sevdiği olmuştu. Öyle ki Sergey onunla konuşuyor, sorular soruyor, avutuyordu. Yatağında dönüyor, kendi kendine kızıyor ama Mado'yu düşünmekten de kendini alamıyordu. Birden Rusça cehennemin dibine sözünü tekrarlayışını hatırladı ve güldü. Sabah eline bir mektup tutuşturdular. Dün size yine kötü davrandım. Kızmayın, üzülüyorum. Ülkenizde düşüncelerini dile getiremeyen Juliet'lerin bulunduğunu söylemiştiniz. Ben de dilsiz bir Juliet'im ama Fransızım. Hayatınıza giremem, girmek istemiyorum. Sizden bütün istediğim bir kere daha görmek. Belki istediğimi söyleyebilirim. Bu akşam sizi Voltaire rıhtımında bekleyeceğim. Gelmek istemez ya da gelemezseniz kırılmam. Sizinle uzaktan konuşmaya devam ederim. Bu yeri seçişimin nedeni o saatte gelip geçenin az oluşudur. Rahatça konuşabiliriz. Yazımın kötülüğünü bağışlayın. Acelem var ve mektubu temize çekmek istemiyorum. Mado. Yağmur çiseliyordu. Sergey rıhtıma vaktinden önce geldi. Mado bekliyordu. Çabuk çabuk yağmurdan, Voltaire'den, Sembat'ın resimlerinden söz ettiler. İkisi de heyecanını göstermek istemiyordu. Ağır ağır ilerliyor, yolu kaybetmişçesine duruyor, sonra birden hızlanıyorlardı. Uzaktan görenler acelesi olan bir çift sanırlardı onları. Oysa nereye gideceklerini kendileri de bilmiyorlardı. Nehrin sağ kıyısına geçtiler. Concord alanına vardılar. Alan bir balo salonu gibi ışıltıyla göz kamaştırıcı ışıklar altında yayıların farkına bile varmadan Champs Elysées'i geçtiler. Sonra Bologna ormanına daldılar. Genellikle o saatlerde gezinen olurdu ama yağmur hepsini kaçırmıştı. Issız bir yolu izlediler. Islak ot ve sonbahar kokuyordu ortalık. Yüreklerinden taşan şeyin sözünü bile etmemişlerdi. Oysa birbirlerine her şeyi söyleyecek zamanı bulmuş gibiydiler. Sözler gerekliydi. Sessizlikten korkuyorlardı. Sözler de kendiliğinden sönmüştü. Yalnız yağmur yaprakları hışırdatıyordu. Mado durdu. Sergey'e baktı. Gözlerinde korkunç bir şey görmüşçesine ses çıkarmadan geri çekildi. Bir şey söylemeden ona koştu, boynuna sarıldı ve öpmeye koyuldu. Sergey bir şey hatırlamıyor, yalnız alçak sesle tekrarlıyordu. Mado, Mado. Mado'nun yüzünde gözyaşları yağmur damlalarına karıştı. İçimden geçenlerin hiçbirini söyleyemedim üstelik. Ne diyecektin ki? Az önce sözünü ettiklerimi. Aşkları böyle başladı. Artık aşağı yukarı her gece buluşuyorlardı. Kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Sık sık birbirlerine kızıyor, kavga ediyor, sonra barışıyorlardı yine. Ama bu küçücük kavgalar bile o büyük, eksiksiz mutluluğun bir parçasıydı. Şirke için küçük iş yoktu. Her işte aynı çabayı gösterirdi. Almanya'nın tarihi şehirlerini anlatan bir kitabın Fransızca yayınlanması hem Avrupa Seyahat Ajantası'nın ününü artıracak hem de Almanların savaşı düşünmediklerini ortaya koyacaktı. Bir Fransız kitaba ön söz yazarsa havasının daha ciddi olacağını düşünmüştü. Lekesiz bir milliyetçi, üstelik ince bir şair olan Nivelli seçti. Şirke, Sirke'nin maskesini sonuna kadar okumaya çalıştı. Persefon'da ışık söndü. Sirenin şarkısı da bitmeyecek. Güneşe sunmayacak ince buz parçalarını, avuçlarını sabahın altın ışığında yükselen. Kitabı gıpta ve nefret karışımı bir duyguyla itti. Bu çifte duygu Fransa'da bir türlü yakasını bırakmıyordu. Seyahat ajandasını yönetip bir takım özel işler görerek Paris'te 4 yıl yaşamıştı. Fransa'yı iyice tanımış ve yurttaşlarına sık sık bu ülkeden nefret etmek gerektiğini tekrarlamıştı. Ne geri kalmışlık, ne cansızlık. Dar görüşlü, bir işe yaramayan, çıkar ve küçük zevkler peşinde dolaşan adamlar, satılık gazeteler, geçici hükümetler, din haline getirilmiş bir kayıtsızlık. Ama Şirke içten gıpta ediyordu Fransızlara. Hazır cevaplılıklarına, bir Paris terzisinin şıklığına, halkın neşesine ve tabii Fransız mutfağına hayrandı. Bu adamlar gerçekten yaşamayı biliyorlardı. Bir yandan onlara hayranlık duyuyor, öte yandan da her şeyi bilen, ayak bağı insanlardan üstün olduğunu kendi kendine kanıtlamaya çalışıyordu. Nivel'in dizelerini düşündü. Güzel ama aptalca, üstelik gereksiz diye söylendi. Rudolf Şirke, partiye yeni katılanlara güvenemezdi. 10 yıl önce Nazi olmuştu. Mücadelenin nasıl sonuçlanacağının daha belli olmadığı sıralar. O günleri büyük bir özlemle hatırlıyordu. Emniyet müdürlüğünden kaçmalar, sahte kimlikler, komünistlerle çarpışmalar, tezgahla bilardo masası arasında gelecekte dünyanın nasıl paylaşılacağının tartışıldığı dumanlı meyhaneler. Şirke karmakarışık bir gençlik geçirmişti. Avukat olmayı istemiş, bunun yerine Prima firmasının temsilcisi olarak yoksul tüccarlara hesap makineleri satmaya başlamıştı. Akşamları büyük bir hararetle Dostoyevski'yi, Nietzsche'yi, Spengler'i okurdu. Başarıya ulaşacak kişilerin sağlam olması gerektiğine inanıyor, tombul Emma ile evlenmek istiyordu. Ama Emma kısa süre sonra zengin bir İsveçli'ye vardı. Şirke gazeteciliğe de bulaştı. Bir akşam gazetesinde tiyatroların galalarıyla ilgili yazılar yazdı. Ama 6 ay sonra kızıl saçlı, çilli Katz Şirke'yi yerinden etti. Bir milletvekili onu yanına katip aldı. Milletvekili arada, "Rudolf, gidip bana pro alın," derdi. Şirke, babası iç çamaşırı satan çirkin bir kızla evlendi. Kader ona yine kötü bir oyun oynadı. Büyük mağazaların rekabetine dayanamayan kayınpeder iflas etti. Karısı açgözlü, hasis ve geçimsiz çıktı. Şirke, büyük bir umutsuzluğun eşiğinde eski okul arkadaşlarından Grimm'e rastladı. "Bütün Almanya senin gibi uçurumun eşiğinde," diyordu arkadaşı. "İnsanlara güvenmek gerek. Bir tek kişi bizi kurtarabilir. Onu sana göstereceğim." Salondakilerin sayısı yüzü geçmiyordu ama Hitler kollarını havaya kaldırıp bakışlarını insanların tepesinden ötelere dikerek sanki başkalarının göremediği bir şeyi görüyormuşçasına yüksek sesle konuştu. Onu dinledikçe Şirke seçtiği sıkıntıların aptallık ve tembellikle ilgili olmadığını anladı. Küçücük bir çocukken Fransızlardan alınan kentleri haritada işaretlediğini, daha sonra yenilgiye uğrayan ordu döndüğünde yaralı bir askerin "ayıp ayıp, bizi geridekiler sattı" diye bağırdığını hatırladı. Şık yabancıların Kürfürstendamm'da gezinip tabloları, kürkleri, mücevherleri toptan aldığı yıllar aklına geldi. O çağlarda Şirke'nin bir bardak bira içecek parası yoktu. Parlak bir gazeteci olabilirdi ama kurnaz bir Yahudi yerini alıvermişti. Milletvekili ona uşak gibi davranıyordu. Almanya uyan diye haykırıyordu Hitler. Ve Şirke kabuslu bir gecenin sabahında gerçekten uyandığını sandı. Nazizmin en ateşli, en azgın taraftarlarından biri oldu. Hitler zafere ulaşınca Şirke birçoklarının tersine başını dinleyeceği bir işi aklına getirmedi. Onun gözünde mücadele devam ediyordu. Yabancı bir ülkede aldığı önemli görev onu sevindirdi. Zeki olduğundan kısa sürede Fransızcayı öğrendi. Paris'te herkes onu kötü bir Nazi, Fransa'nın dostu sanıyordu. Nivelle de böyle sağlık verilmişti. Bu küçük kitaba neden büyük önem verdiğimi size anlatayım. Karmakarışık bir çağda yaşıyoruz. Gerek sizde gerekse bizde siyaset adamları çok beceriksiz. Kendini sanata adamış kişilerin sınır tanımadığını kanıtlamak gerek. Nürnberg gibi bir kentte neden parti kongresi yaptıklarını aklıma ermiyor. Çünkü orası bir müze şehir. Gotik sanatın bir incisi. Rouen'le ilgili şiirinizi hatırlıyorum. Nürnberg'in ruhunuzu anlayabileceğine eminim. Ya Weimar? Almanya'yı robotlar ülkesi sayanlara işte verilecek en iyi cevap. Hepimiz bir noktada fikir birliğindeyiz. Goethe'nin büyüklüğünde. Fransızları Werther'in dünyasına sokacak sizden başkası var mı? Şu sıralar Döville'e gidecek yürek kalmadı. Almanya'ya kim gider? Sevgili üstad, bu kısa sürede dağılacak bir sistir. Bir kitap gazete değildir. Gelecek yıl yurttaşlarımızdan binlercesinin eski Alman kentlerini gezmek isteyeceklerinden eminim. Ben de bir savaş çıkabileceğine pek inanmıyordum. Ama Almanya'dan gelenler ülkede hüküm süren savaş havasının sözünü ediyorlar. Olayların derinliğine inemeyen bir gözlemci öyle sanabilir. Çünkü Fransızlarla karşılaştırıldığımızda silik ve biraz kaba sayılırız. Biz de bağırmayı, geçit törenlerini, askercilik oynamayı sever insanlar. Tehlikeli bir oyun. Biz çok barışçı bir ulusuz. Yıl dönümlerinde bile geçit törenlerine katılmayı sevmeyiz. Ama deliller ortaya çıkarsa Fransızlar da dövüşmeyi bildiklerini gösterirler. Bunu biliyor ve saygı duyuyoruz. Hiç kuşkusuz bizde aklını kaçırmış kişiler var. Führer bu çılgınları idare etmek zorunda. Ama o eski bir savaşçıdır. Savaşın ne olduğunu bilir. Savaşa karşı çıkacaktır. Bu kuşkulu günlerinde Şirke'nin maskesini okudum. Bu ülkenin böyle şairler çıkarması için birkaç yüz yıllık kültür gereklidir. Biz böylelerini ancak düşleyebiliriz. Ön sözünüz Batı uygarlığını savunan Almanlara destek olacaktır. Çılgınlar diledikleri gibi silah şakırdatsınlar. Fransız şairi Nivel yine de Goethe'nin bilgeliğinden, Dürer'in eski evciğinden, Hoffmann'ın olağanüstü görüntülerinden söz edecek. Nivel'i geçirdikten sonra Şirke güldü. Kuş beyninin biriydi bu adam. Başka bir şey değil. Hiç kuşkusuz cila. Bunda şaşacak bir şey de yoktu. Tarihin bu hanım evlatlarının her yanından kısmet akıyordu. Bağlar, Nice şehri, altın yedekleri, Louvre Müzesi, Afrika'nın neredeyse yarısı. Ama şimdi durum değişmişti. Gerçekten güzel bir ülkeydi Fransa. Kimsenin buna diyeceği yoktu. Kimsenin de Fransa'yı düşündüğü yoktu. Tanrı bizi bundan korusun. Yalnız biz burada bir takım kişilerin önünde diz çökmeyeceğiz. Onlar bizim önümüzde secdeye varacaklar. İşte bu kadar. Nivel saatine baktı. Polis müdürlüğüne gitmek için vakit erkendi. Bir kahveye oturup düşündü. Şirke sevimliydi ama biraz aptaldı. Çocuk gibi saftı bu Almanlar. Hitler'in başarısının sırrı da buradaydı. Üstelik Hitler'de de çocuksu bir yan vardı. Hitler de yolunu şaşırmış bir çocuktu. Tabii çocukların eline kibrit kutusu vermek tehlikeliydi. Almanlarda eksik olan şey ölçüydü, ölçü. Şirke'nin hakkı vardı. İnsanlar da hepsi. Ama bolşevik değillerdi. Bizim kültürümüzden gelen insanlardı bunlar. Vlakov'u düşünüp yüzünü buruşturdu. Bütün Avrupa'yı ateşe verse kılı kıpırdamazdı. Komünist kadınlarına Juliet'ler derken hiç de şaka etmiyordu. Komün sırasında bu Juliet'ler geçmişin hazinelerine gaz döküp ateşe veriyorlardı. Gerçekten savaşı kazanabilirler miydi? O zaman her şeyin, Goethe'nin, Racine'in bizim sonumuz geldi demektir. Günaydın Bay Nivel. Tam da oturacak masayı bulmuştu. Yandaki masada Lojen vardı. Nivel istemeyerek ona cevap veriyordu. Üstelik konuşma önemsiz şeyler üzerindeydi. Sonunda Lejan Moskova görüşmelerine değinince kendini tutamadı. Ruslar bizi savaşa sürükleyip kenara çekilmek istiyorlar dedi. Ama biz çocuk değiliz. Bana kalırsa gerçek söylediklerinizin tam tersi. İngilizler sallanıyor, biz sallanıyoruz. Ruslar da çocuk değil, bizim için savaşmayacaklar. Sustular. Lejan soda fışkırtırken insan gibi hırıldayan sifonu evirip çeviriyordu. Nivel gitgide sinirlendiğini sezdi. Hadi Vlakov Rus'un biri ama herif Fransız. Tıpkı Vlakov gibi düşünüyor. Moskova'dan başka şey görmüyor. Yalnız Ruslara güveniyor. Korkunç bir şey. Milleti ikiye böldüler. Böyleleri Almanlardan 100 kere beter. Hitler ne yapabilir? Danzig ardından birkaç toprak parçası daha alır. Böyleleri en önemli yere, ruha, Fransa'ya, sanata saldırıyorlar. Ayrılırken Lejan uzlaştırıcı bir havada. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız dedi. Herkes bekliyor. Karım Britanya'ya gitmedi. Savaştan çekiniyor. Kendine hakim olan Nivel sakin sakin cevap verdi. Savaş olmayacak. Zaten içindeyiz. 34'te başladı. Ne kadar süreceği bilinmez. 7 yıl savaşı, 100 yıl savaşları olmadı mı? Açıkça görülen bir tek gerçek var. Fransızlar Almanlara karşı savaşmazlar. Çünkü Fransızlar kendi aralarında savaşıyorlar. Bu yüzden Bayan Lejan rahatça deniz kıyısına gidebilir. Havalar da iyi geçeceğe benzer. Metrodan büyük bir kalabalık boşaldı. Herkes aceleyle tiyatrolara, sinemalara koşuyordu. İşsiz güçsüzler birikmişti. Yabancılar, İngilizler, Çekler, İsveçliler hayran hayran gelip geçenleri, evleri, ışıkları seyrediyorlardı. Gazete satıcıları, Paris haritaları, açık saçık resimler gidip gelmekteydi. Sergey, Madon'un ne zaman yanına geldiğini anlayamadı. Sessizce yürüdüler, önlerinde ışıklı reklamlar, bastonlar, şapkalar, kırmızı küçük güller dönüyor, yanıp sönüyordu. Geniş ve sakin bir caddeye girdiler. Gündüzleri gün ören, yaşlı kadınların, saatler boyu saçma sapan ama çok çekici şeyler konuşan aşıkların barınağı bir sıra onları bekler gibiydi. Rastgele bir ağacın altında rastgele bir sıra. Ne zaman gidiyorsun Sergey? Neden hep aynı şeyi soruyorsun? Nedenini biliyorsun ama aldırdığın yok. Aldırdığın yok sözü sık sık tekrarladığın bir oyun haline aldı. Susmak da senin yeni oyunun. Canını sıkıyorsam giderim. Sergey, ne var? Hiç. Açık bir pencereden radyonun sesi geliyor. Belki bininci kere bir adam haykırıyordu. İşler yolunda Markis Hazretleri. Bu Markis Hazretleri'ni daha fazla dinleyemem. Herhalde sizde işler yolunda traktörcü yoldaş türküsü çağrılır. Daha mı iyi? İlle de kavga etmek istiyorsun galiba. Ben mi? Evet sen. Hem Moskova'yı anlatmamı istiyorsun hem de kızıyorsun. Kıskanıyorum herhalde. Beyinsizin biriyim. Sen konuşurken bütün anlattıklarına inanıyorum. Sizde pek çok şey olduğu kuşkusuz. Fabrikalar, evler, sıralar, pabuçlar. Yok canım, pabuçlar çok kötüdür. Dur da sözümü bitireyim. Bir şey eksik sizde. Sanat. Çünkü her şeyi hayatın içine sokmaya kalkıyorsunuz. Sanat yerine istatistik var. Şu kadar resim yaptık, bu kadar kitap bastık. Konuşuyorsun ama ne dediğinin farkında değilsin. Farkındayım. Aşkı da zorla hayatın içine sokmak istiyorsun. Bir şey istediğim yok. Ya sonra diye hiç durmadan soran sensin. Neden bana güvenmiyorsun? Benim kendime güvenim yok. Fransa neden çözülüyor biliyor musun Mado? Kendinize karşı çok yumuşak ve hoşgörülüsünüz. Fransa'ya istediğini söyle, hiç alınmam. Kendinden söz ederken çok iyisin. Ülkenden söz edilmeye görsün, hemen baş kaldırıyorsun.